Ayrım 55. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 609. Karanlık bastırdığında hüzünlü ses türküsünü daha sona erdirmeden Charlie Zandra Sadr ile yaptığı son görüşmeden dönmüş, doğru Arap bürosuna inmişti. Büroda 3-5 parça eşya kalmıştı. Tüfekler, miğferler, üzerine birinin büyük harflerle "Beynin olmasa da bacakların yeter" yazdığı bir çift kadın bacağı posteri ve gizli arşivin çelik kutuları. Sıkkın görünüyordu. Bir çırpıda posteri söküp yere attı, Akbaba'yı arayıp yorgun bir sesle Efendi Hazretlerinin sabah varılan ateşkes anlaşmasına uymak konusunda güvence verdiğini söyledi. Sonra kilitli çelik kutuları açtı. Hiç kimsenin görmesine izin vermemiş olduğu gizemli kağıtları, değerli belgeleri çıkartıp boş bavuluna yerleştirdi. Kendisine haber taşıyan Şii ve Filistinlilerin adları soyadları. Beyrut'taki yabancı uyruklu kadın casusların kimlikleri. Libya, İran ya da Suriye'nin gönderdiği teröristlerin yaşam öyküleri ve yaptıkları eylemler. En azılı Hizbullahçıların robot resimleri. Ayetullahlarca eğitilip yetiştirildikleri kampların haritaları. Çeşitli hiziplerin kaçırdıkları, batılıların çile doldurdukları sığınaklar. Elçiliklerin gizli servislerinden kim bilir nasıl elde edilmiş dosyalar. Silah ve esrar kaçakçılığına karışmış, kimsenin kuşkulanmayacağı saygın kişilerin adları. İsraillilerin, Amerikalıların, Fransızların, İsveçlilerin, Yunanlıların, İtalyanların, İngilizlerin, Almanların el altından Arap ülkelerine sattıkları silahların dökümü. Olaya göz yummak için kendilerinin ve genellikle ilerici olan partilerinin görülmesini isteyen güçlü ve saygın bakanların listesi. Ekim ayındaki çifte kıyımın Şam hükümetinin sağladığı heksojenle yapıldığının kanıtları. Başkentte gerçekleştirilen bir sürü siyasal cinayetin ve bu cinayetleri ısmarlayan ünlü kişilerin ödedikleri bedelin perde arkası. Filistinliler kentin efendisi Arafat da kralı iken ortadan kaybolan kişilerin listesi. Kısaca bilinen ama korku ya da zorunluluk gereği ağza alınmayan kötülüklerin ansiklopedisi. Bir de kimi gazete kesikleri. Bu arada kapağında birkaç yıl önce Aşrafiye mahallesinde TNT ile öldürülen bir yüksek mahkeme yargıcının fotoğrafı olan 1978 tarihli bir L'Echo du Liban dergisi. Derginin iç sayfalarında da yargıcın acıdan çılgına dönmüş genç ve güzel karısının iki resmi. Bunları plastik dosyalara koyup numaraladıktan sonra özenle yerleştiriyor, bir yandan da bu acılı kentin kendisine ne verdiği sorusunu geçiriyordu içinden. Hiçbir şey vermemişti. Olumlu hiçbir şey vermemişti. Yalnızlığını gidermemişti. Çünkü yalnızlık yapısının ayrılmaz bir parçasıydı. Ve başkalarıyla bir arada yaşamak, bağlar, duygular geliştirmek insanın yalnızlığını gidermeye yetmezdi. Hüznünü gidermemişti çünkü hüzün yalnızlığın sonucuydu. Pişmanlıklardan kurtarmamıştı çünkü pişmanlıkları hüznünün sonucuydu. Coşku vermemişti ona çünkü coşku gençliğe özgü bir nitelikti. Kırkından sonra coşku duyabilmek için yoğun dürtüler gerekirdi. İnsanın sanatçı olması gerekirdi. Arabistanlı Lawrence olabilmek düşünü gerçekleştirmemişti. Çünkü Arabistanlı Lawrence olabilmek için Galler ülkesinde bir şatoda dünyaya gelmek, Oxford'da okumuş bir Victoria dönemi soylusu, seçkin bir insan, birinci sınıf bir maceracı, usta bir oyuncu olmak gerekirdi. Oysa o, Bari'de sıradan küçük bir villada doğmuş, kışlada eğitilmiş bir küçük burjuvaydı. Çağımızın halk katındandı. Her gün ilişkide olduğu insanlardan belki biraz daha akıllıydı ama olağanüstü nitelikleri yoktu. Bu nedenle kötü bir maceracı, küçük işlerle kendini tüketmek zorunda olan ikinci sınıf bir kahramandı. Olumsuz anlamda ise bu kent bir sürü şey vermişti ona. Her şeyi vermişti. Çirkin dolaplara, küçük hesaplara karıştırarak kötümserliğini azdırmış, hiçbir şeye şaşırmayan kuşkuculuğunu bilemişti. Hiçbir şeye şaşırmayan, hiçbir şeye inanmazdı. Oysa 3 ay önce bir şeylere inanıyordu. Örneğin tasarlanabilecek en budalaca bir düzen tarafından yönetildiği için değişmeyen ve işlemeyen bu dünyayı değiştirmek zorunluluğuna inanıyordu. Bu düzende hiçbir şeyi olmayanın hiçbir değeri yoktu. Az şeyi olanın az değeri, çok şeyi olanın çok değeri vardı. Yoksulların, bilgisizlerin yanındaydı o da. Bir avuç saman için başkalarının toprağını süren, sokaklarını süpüren, kendini avutmak için sürüyle çocuk sahibi olan, kendini eğitmek için çöplükte bulduğu yarısı yırtılmış kitabı okuyan sığır halkın içindeydi. Bilal'in yanındaydı. Hasan'ın yanında değildi. Bilal'in yanında olmak, Bilaller Raşit ya da Maymuncuk adını taşısalar da onlarla birlikte olmak demekti. Ama Angelo'nun kimseye zararı dokunmayan, kendini savunma olanağından yoksun Ofelya'sını, Maymuncuk'un öldürdüğünü öğrenince, Raşitlerin sığır halkın yengisini nasıl yönlendirdiğini görünce Bilallerle Hasanlar arasında bir ayrım olmadığını anlamıştı. Çünkü Bilallerle Hasanlar, varsıllarla yoksullar, okumuşlarla okumamışlar aynı paranın iki yüzünü oluşturuyorlardı. Aynı hatanın iki görüntüsüydüler. Hatanın adı insandı. Çünkü değişmeyen dünya değil, insandı. Varsıl da olsa, yoksul da olsa. İşlemeyen dünya değil, insandı. Okumuş da olsa, okumamış da olsa. Tasarlanabilecek en budalaca düzeni koruyan dünya değil, insandı. Bu nedenle ister iyi niyetle, ister kötü niyetle, bunun tersini ileri sürenlere yeter artık demek gerekiyordu. Her hatayı yoksulluğa, her suçu bilgisizliğe bağlayan ideolojik açıklamalara, dinsel yalanlara yeter artık demek gerekiyordu. Onları bağışla Yüce Tanrım, çünkü ne yaptıklarını bilemiyorlar. Biliyorlar, biliyorlar, biliyorlardı ve artık hiçbir şeye inanmamasının gerekçesi de buydu. Bu nedenle yarın sürat teknesi gelecek olursa hiçbir şeye inanmadan ölecekti ve hangi ölüm insanın artık hiçbir şeye inanmadığı sırada gelen bir ölümden daha gerçek ölüm olabilirdi. Le Echo du Liban dergisinin eski sayısını büyük bir öfkeyle aldı. Büyük bir öfkeyle bavulun içine yerleştirilmiş plastik dosyaların üstüne attı. Bir şeylere inananlar mutlu olmalılar diye düşündü. Tanrı'ya, şeytana, sevgiye, nefrete, vatana, paraya, öbür dünyaya, bu dünyaya, bir şeye inananlar. İnsan bir şeye inanırsa daha iyi ölür, daha az ölür. Sürat motoru gelecek olursa, belki gelirdi, belki de akbabayı boş yere boyun eğmeye, haraç vermeye zorlamıştı. Boş yere şunu istiyorum, bunu istiyorum demişti. İnsanların yaşlanabildikleri, doya doya yaşayıp yaşlanarak öldükleri bir kentte oturmayacaktı hiç. Temiz çarşaflı, kuş tüyü yastıklı yataklarda bir kadınla birlikte yatmayacaktı hiç. Pencerelerinden gün ışığının, çan seslerinin girdiği bir odada uykudan uyanmayacaktı hiç. Sıcak suyu akan bir banyoda yıkanmayacak, mis gibi kokan havlulara kurulanmayacaktı hiç. Porselen fincanlarda sütlü kahve içmeyecek, gri ya da lacivert kurvaze takımlar, iyi gömlekler giymeyecek, güzel boyun bağları takmayacaktı hiç. Hiç şemsiyesi olmayacaktı. Lokantaya, tiyatroya, sinemaya, pazar günleri futbol maçına gitmesini sağlayacak sıradan bir işi olmayacaktı. Hiçbir zaman aptal olamayacaktı. Mutlu ve aptal, yüreği rahat ve aptal, normal. Zandra Sadr çok tuhaftı bugün. Herkese tepeden bakan, sevimsiz bir din adamına benzemiyordu hiç. Telaşlanmış, sabırsızlanmış, sanki bir başarısızlığın, bir hatanın ağırlığı altında ezilmiş, gözlerini gözlerinden kaçırmıştı. Üstelik kahinler gibi konuşmamış, gizli anlamlar içeren cümleler kurmamıştı. Sıradan bir ölümlü gibi konuşmuş ve alçak gönüllülük göstererek yiyeceklerin ve sahra hastanesinin teslim edilmesi sırasında hazır bulunmayacağını söylemişti. Ben gelmeyeceğim yüzbaşı. Yaşlandım artık. Çabuk yoruluyorum. Çocukları göndereceğim. Çok rica ediyorum, tören yapılmasın. Kısa tutulsun her şey. El sıkışılsın, bağışa ilişkin bir belge verilsin yeter. Akbaba'nın çok önemsediği iki konuyu, hastanenin yansızlığı ve Kur'an'ın yasakladığı yiyeceklerin başkalarına verilmesi konusunu da açmıştı. "Aman Charlie, ısrar edin bu konuda." Israr etmişti. "Efendi Hazretleri," demişti, "generalim hastanenin gönderinde İtalyan ve Kızıl Haç bayraklarının dalgalanmaya devam edecekleri konusunda güvence istiyor. Ayrıca yeşil hattın doğurduğu sorunları bilmekle birlikte domuz etiyle alkollü içkilerin Hristiyan bölgesindeki yoksullara dağıtılması konusunda 4 gün önce verdiğiniz sözünde tutulmasını istiyor." İki isteğe de verilen yanıt kaçamak bir "anlıyorum yüzbaşı, anlıyorum" olmuştu. Ama asıl terslik ayrılırken ortaya çıkmıştı. Çünkü ayrılırken hep eğik duran yüzünü doğrultmuş, hep yere bakan gözlerini kaldırmıştı ve "yüzbaşı, ne yazık ki her dinde kötüler, söz dinlemeyenler de vardır. Bu nedenle ayrılmadan önce size durumumuza uyan bir atasözü söylemek istiyorum. Kul önerir, Allah'ın dediği olur. İnşallah yüzbaşı. Hayır duamı eksik etmeyeceğim sizden ve adamlarınızdan. Başka bir deyişle haraç verenlerin güvenliğini Allah'a havale etmişti. Gizli arşivini yerleştirmesine sessizce yardım etmekte olan Angelo ile Martino'ya baktı ve midesine bir ağrı saplandı. Midesi yasaların ana baba saydığı o iki rezilin geri dönüp Joya kızı aldıkları, kızın da Dada diye kıyameti koparttığı gün kasıldığı gibi kasılıyordu. "Gencecikler daha," dedi içinden. "Her şeye inanıyorlar daha. Sürat teknesi gelirse her şeye inanarak ölecekler. Belki de insan hiçbir şeye inanmazken gelen ölümden daha gerçek bir ölüm vardır. İnsan her şeye inanırken gelen ölüm." Bu sonuç öyle bir öfkeye yol açtı ki belgeleri plastik dosyalara yerleştirmekten vazgeçti. Dosyalara numara vermekten, düzenli bir biçimde bavula yerleştirmekten vazgeçti ve çekmeleri olduğu gibi bavulun içine boşalttı. Çöp boşaltır gibi boşalttı. Sonra Angelo ile Martino'ya döndü. "Yakın hepsini," dedi. "Yakalım mı?" diye haykırdı şaşıran Martino. "Yakalım mı?" diye haykırdı hayret eden Angelo. "Yakın, hepsini yakın. En ufak bir risk kalmasın." "Peki şef." Bavulu kaldırıp kimsenin olmadığı kapkaranlık avluya götürdüler. Büyük bir bidon bulup içine bir kepçe benzin döktüler. Benzini tutuşturup en ufak bir iz kalmayacak biçimde belgeleri yakmaya koyuldular. Dosya dosya, kağıt kağıt, acele etmeden. Kızıla çalan kıvılcımlar saçan titrek alevlerin karanlığı bu gizlerin her sözcüğünün okunmasını sağlayacak gibi ışıtmasına karşın okumaya kalkışmadılar. İkisi de bambaşka şeyler düşünüyorlardı. "Dinleyin, Allah adına dinleyin. Giden İtalyanlara dokunmayın. İtalyanlar kan kardeşlerimiz, bize armağanlar vererek gidiyorlar." Hüzünlü ses ve haşhaş ekicilerinin türküsü sona erip de aerodrom yolundaki caminin minaresinden müezzin bir işe yaramayan çağrıyı yaparken Angelo ile Martino aralarında L'Echo di Liban dergisinin eski bir sayısının da bulunduğu gazete kesiklerini yakmaya başladılar. Yine acele etmeden, yazıları okumadan, başka şeyler düşünerek. Özellikle de Tayun'da çözdüğü problemin tutsağı olan Angelo bir idam mahkumu gibi günün ağarmasını bekliyordu. Kafasının içi alevlerin ışığının okunur kıldığı korkunç gizlere tümüyle yabancı düşüncelerle doluydu. Değeri bilinmemiş bir geçmişi büyük bir özlemle anımsıyordu şimdi. Brianza'dan Milano'ya üniversiteye gidip geldiği otobüsü, azarlamaları altında ezildiği aile baskısını, komşu kızla gönül eğlendirmenin dışında bir eğlencenin bulunmadığı taşranın sıkıntısını, Einstein'ın alaycı yüzünün ve kutsal denklemin posterini, erişilmez doruklara tırmanmak, denizin derinliklerine inmek, baş döndürücü yüksekliklerden paraşütle atlamak, düşsel kalelere saldırmak, bir süper asker olabilmek için harcadığı yılları, aklının köklerini sıkıştırıp olgunluk yapraklarını budayarak onu cüce bir ağaca dönüştüren ama bir yandan da gençliğini uzatan orduyu. Özlem uyandırmak bir yana, suçluluk duygusunu besleyen şimdiki günlerini de düşünüyordu. kendisini parçalayıp yutmaya hazırlanan örümceğin ağı içinde çırpınan sineği. Ateş etme diye yalvaran zavallı sineği. Düzensizliğe düzen getirecek yerde yeni bir düzensizliğe yol açarak kargaşanın gelişmesini destekleyen bir sıfırdan büyüktür problemini. Düşey çizginin tepesinden düşen yağmur damlası, üçüncü gemiyi hedef alarak dümeni kilitleyen, düğmeye bastıktan sonra Allahu Ekber zafer çığlığını atan Raşit'e dönüşüyordu. Ama en çok Ninet'i düşünüyordu. Düşündükçe de ilişkilerinin başında sorduğu kısacık soruyu soruyordu yine. Kimdi? Kimdi? Gün boyunca birçok kez aklına gelmişti bu soru. Örneğin ucuna saç teli takılmış bir ölünün yaşayan izini taşıyan haç biçimindeki çapayı okşadığında. Tayyun'da acıması tutan bir sırtlan Kalaşnikov'la beyaz kısrağın çektiği acıya son verdiğinde. Boynu hedef alan iki kısa taramadan ikincisi tam isabet sağlamış hayvanın güzelim başı giyotinle kesilmiş gibi güzelim vücudundan kopmuştu. Giyotinle kesilmiş gibi çimlerin dışına fırlamış, kanlar fışkırtarak bulvarın ortasına düşmüştü. Ninet'in gözlerini andıran iri menekşe gözlerinde bir rahatlama kıvılcımı çakmış, bembeyaz dişleri sanki bir teşekkür gülümsemesine aralanmıştı. Kimdi? Kimdi? Kafasını bu soru gibi kurcalayan bir tek soru vardı. Mektubunun son bölümünden kaynaklanan soru. Aradığın formülü bulmanı dilerim. Yaşamın formülünü. Var bu formül, var sevgilim. Bir sözcük diyordu, bir sözcük. Sayıların açıklayamadığı bir şeyi bir sözcük nasıl açıklardı? Sayıların yardımcı olamadığı bir konuda bir sözcük nasıl yardımcı olurdu? Yoksa bu araştırmanın binlerce mucize, binlerce esriklik yaratabilen bir büyücü aracılığıyla yapılabileceğine inanmakla hata mı ettim? Evet, belki de hata ettim. Belki de çözüm arı düşüncenin soyutlanmasında, sayıların özdeksizliğinde değil, gerçekten de bir sözcüğün fizikselliğinde. Matematik bir kez yanılttı beni. Maymuncuk Halit'i öldürerek düzensizliğe düzen getireceğimi, olumsuz eylemi olumlu eylemle etkisiz kılacağımı, sistemi başlangıç aşamasına döndüreceğimi sandığımda. Bir sözcük, ikide bir söylediğimiz bir sözcük. İkide bir söyleniyorsa niye hiç duymadım? Niye duymuyorum? Savaşın gürültüsü sesini mi bastırıyor yoksa? Yoksa bir çiçeğin üstüne düşen bir tüyden, boşlukta patlayan bir yıldızdan daha mı az ses çıkartıyor? Yalnızca 2 hertzlik bir ses altı ya da binlerce hertzlik bir ses üstü, başka bir deyişle insanın kulak zarının kaydedemediği çok alçak ya da çok yüksek bir ses mi? Kaldı ki bir sözcük yalnızca söylenmez, yalnızca işitilerek öğrenilmez. Bir sözcük yazılır, okunur, görülür. Görülen bir görüntüdür aynı zamanda. Niye hiç görmedim bu sözcüğü? Niye şimdi görmüyorum? Kendisini böyle sorgularken işitmenin, görmenin yanı sıra bir sözcüğü yaşadığımızı, soluduğumuzu, ona dokunabildiğimizi gözden kaçırıyordu. Bir sözcüğün bir ses, bir görüntü olmanın ötesinde eti kemiği olduğunu anlamıyordu. Daha doğrusu daha anlamamıştı. Çünkü sözcüğün fizikselliği bizimdir. Düşünmeyi bilmediğimiz, birin sıfırdan büyük olduğunu bile bilmediğimiz çok eski zamanlardan bu yana bizimdir. Her şeyin başladığı, bizim başladığımız en eski zamanlardan bu yana. Belleğimizden silinmiş gibi olan ama içimizde yaşayan ve bilginin hiç yanılmayan bir türünü, sezgilerden, içgüdülerden kaynaklanan bilgiyi sağlayan erişilmez zaman. Charlie'nin Zandra Sad ile görüştükten sonra kapıldığı kötümserliğe aldırmayan, hiç yanılmayan bilgi türüne güvenen Martino, Beyrut'tan sağ olarak kurtulacağına inanıyordu. Aralarında L'Echo du Liban dergisinin eski sayısında bulunduğu kesikleri yakarken, sürat teknesine de, Charlie'nin korkusuna da boş veriyor, evime kavuşacağım diyordu. Duyumsuyorum, biliyorum, evime. Eve dönmek, içine sıkıntı veren, insanı gülünçleştiren üniformayı sırtından çıkartmak, tenine uymayan gri yeşil renkten kurtulmak, yine daracık blue jeanler, bol gömlekler, Kahire'de Albert ile onun peşinden ayrılmayan bol kokulu diplomatı kışkırtmak için giydiği kırmızı kazakları giymek ne keyifli olacaktı. Artık pembe odada yatmamak, budala maçoların hançerleriyle parçaladıkları dolapları, kıllı önünü kaşıyan sarışınla memelerini açmış esmer kız posterlerinin çirkinleştirdiği duvarları görmemek ne güzel olacaktı. Lady Godiva'yı düzmeyi öğrendikleri için banyodan dışarı çıkmayan Hugo ile Gaspare arasındaki cinsel yarışa tanık olmamak, zavallı Gaspare'nin parçalayacaklar, yırtacaklar orospuya yapılmaz yaptıkları diye sızlanmasını duymamak ne büyük bir rahatlık olacaktı. Özellikle de bu tantal işkencesinden, kimisinden güçlü ve akıllı, kimisinden yırtıcı ve sessiz, kimisinden yuvarlak kalçaları olduğu, gözleri Beppe'nin kötü niyetli gözlerine benzediği için hoşlandığı bu istekler ve günahlar diyarından kurtulmak büyük bir rahatlama getirecekti. 24 saat onlarla bir arada yaşıyordu. Aynı odada yatıyor, aynı duşta yıkanıyor, bayağı şakalarına katlanıyor, oyun oynamak, onlar gibi görünmek zorunda kalıyordu. Numara yapıyordu. Numara yapmadan yaşamak, kendisine ihanet etmek, vebalılar gibi kazığa bağlanmak korkusu olmaksızın, bu korku nedeniyle hep saygılı, terbiyeli davranmak zorunda olmaksızın yaşamak ne büyük bir sevinç olacaktı. Ben yaparım, ben giderim, bana bırakın o işi. Öz gerçeğiyle yeniden baş başa kalmak, bu gerçeği katışık bir özellik, bağışlanması gereken bir suç, kadın adı verilen bir antibiyotikle iyileştirilmesi gereken bir hastalık saymamak ne büyük bir rahatlama sağlayacaktı. İbneydi, ibne kalacaktı. Lucia'ları, Brunella'ları, Adile'leri, Giovanna'ları unutup ikinci bir Albert aramalıydı. Gelecek, yarın başlayan bir umuttu. Evet, gerçekten mutluydu Martino. Öyle mutluydu ki bir gram bile esrar satın almamıştı. Gelecek, yarın başlayan bir umut olunca esrara, jointe, çubuğa ne gerek vardı? Ama Beyrut'ta yapmak zorunda kaldığı aldatmacalardan, bir yıl boyunca yaşadığı korkulardan sıyrılmasını sağlayacak bir davranışta bulunmadan buradan ayrılmak istemiyordu. Yola çıkmadan önce içini birine dökecekti. Birine iki sözcüğü söyleyecekti. Onu saygıyla dinleyecek, onu anlayacak, avutacak, kim bilir belki de yüreklendirecek birine. Yürekli bir insansın Martino, dürüst bir insansın Martino, saygın bir insansın Martino. Bu düşünü gerçekleştirmek için de Angelo'yu seçmişti. Ondan iyi birini bulamazdı. Çünkü 24'te bir amalcıyı öldürdüğünü ondan başka bilen yoktu. Lady Godiva'ya söylediği şeyleri söyleyecekti ona da. Saldırgan, yüzsüz, dışlandıklarında yumurta yumurtlamış tavuklar gibi gıdaklayan, David heykelini kendileri yontmuş, Sistina Kapellası'nı kendileri resimlemiş gibi Michelangelo'nun, Leonardo da Vinci'nin adlarına sarılan ibnelerle başlayacaktı söze. Bunları oldum olası sevimsiz bulduğunu söyleyecekti. Sonra sözü ibnelerin askere alınmadıklarına, kutsal erkeklik üniformasını giymelerine izin verilmediğine getirecek, kendisinin aldatıcı sözlere kanarak askere yazıldığını anlatacaktı. Her erkek askerlik yapmalıdır. Askerlik insanı adam eder. Sen de gönüllü ol. Özetle orduda kadın adını taşıyan antibiyotikten daha etkili bir ilaç bulabileceği, hemen iyileşeceği yanılgısına düşmüştü. Oysa madalyanın aynı oranda iğrenç, aynı oranda kaba olan öteki yüzüyle, erkek şövenliğiyle, askerlerin ağızlarından düşürmedikleri yumuşak silindir hayranlığıyla karşılaşmıştı. Sonra da bu durumun ibne olmanın adam olmamak anlamına değil, yalnızca erkek olmamak anlamına geldiğini anlamasına yardımcı olduğunu söyleyecekti. Erkek olmak istemiyordu o, adam olmak istiyordu ve birden kararını verdi. Saat sabahın biriydi ve bidondan yükselen, kırmızıya çalan alevler kağıtları daha da iyi aydınlatıyor ve Angelo, L'Echo du Liban dergisinin eski sayısını almak için bavula doğru eğiliyordu. Angelo, bir şey diyeceğim sana. Söyle, yanıtını verdi Angelo, L'Echo du Liban'ın eski sayısını eline alarak. Çok önemli, gizli bir şey. Söyle yanıtını verdi Angelo, ilk kez duraksayıp neyi ateşe attığına bakarak. Çok çok önemli bir şey. Söyle yanıtını verdi Angelo, kapağını daha iyi görebilmek için dergiyi ateşin kırmızıya çalan alevine yaklaştırarak. Önce ibneleri hiç sevmediğimi belirtmek istiyorum. Evet yanıtını verdi, gözlerini kapağa diken Angelo. Kapakta bir fotoğraf vardı. Gri saçlı, yüzü şaşılacak biçimde onun yüzüne benzeyen yakışıklı bir erkek resmi. Daha doğrusu 30 yıl daha yaşlandığında yüzünün alacağı görünüşe benziyordu. Geniş, açık alnında sorumluluklarla yüklü bir yaşamı açığa vuran derin kırışıklıklar vardı. İri gözleri çok şey görmüş olmanın ağırlığını taşıyor, çökük yanakları, sert çizgili ağzı uykusuz geçen geceleri açığa vuruyordu. Cinsel hazlar çağrıştıran dolgun dudakları bile ağzın sertliğini yumuşatmayı başaramıyordu. Resmin altında kocaman harflerle bir yazı vardı. Ülkemizi kurtarabilecek olan adam kimdi? Bu başlığın altında küçük harflerle yazısı 13, 14, 15. sayfalarda deniyordu. Sayfanın sol üstünde de tarih vardı. 15 Aralık 1978. Özellikle eşcinsel olmakla övünenler başkalarına da bulaştırmak isterler bunu. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Evet yanıtını verdi. 13. sayfayı açıp yazıyı okumaya koyulan Angelo. Bir hafta önce Rolls Royce'u ile ders yılının açılış töreni için üniversiteye giderken 58 yaşında öldürülen Yüksek Mahkeme Başkanı George Al Sharif'ten söz ediyordu. Öyle güçlü bir patlayıcı kullanmışlardı ki vücudundan geriye 3-5 parça kalmış, otomobil paramparça olmuştu. Yazı cinayetin siyasal çözümlemesini yapıyor, suçu iktidardaki 3 gruptan birine yüklüyordu. Kendilerine savaş beyleri adını veren ve Beyrut'u denetleyen saygın haydutlar. Bunlarla iktidar savaşımı yapan Habaş'ın ya da Arafat'ın Filistinlileri ve şiddet yelpazesine yeni katılan Hizbullah adlı küçük bir Şii tarikat. Yazı George Al-Sharif'in yaşam öyküsüyle sürüyor. Lübnan Bağımsızlık Hareketi'nde yıllardır önemli bir rol oynayan ünlü bir Hristiyan Maruni aileden geldiği, 1939'da Fransızların yürürlükten kaldırdığı 1926 anayasasını hazırlayanlardan birinin yeğeni olduğu, Nijerya'da petrol kuyuları da içeren büyük bir servete sahip olduğu, 1961 yılında başkenti Şam ve Halep'e bağlayan demiryolunun mali kaynağını sağladığı, şiddet yelpazesini besleyen herkese kararlı bir biçimde karşı çıkan yürekli, çok dürüst bir yargıç olduğu belirtiliyordu. Son olarak da dürüst insanların onu cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri ve 50 yaşına dek Beyrut'un en gözde bekarı olduğu belirtiliyordu. Bu nedenle eşcinselliğimi hep doğal olmayan bir nitelik, bağışlanması gereken bir kusur, iyileştirilmesi gereken bir hastalık olarak değerlendirdim. Evet yanıtını verdi. 14. sayfayı okumaya başlayan Angelo. Bu sayfada George Al-Sharif'in uğruna bekarlıktan vazgeçtiği kadından söz ediliyordu. Natalia Narakat. Ondan 26 yaş daha küçük, onun gibi Lübnan'ın bağımsızlığı için çaba harcayan ünlü bir Hristiyan Maruni aileden, onun gibi Güney Afrika'da altın madenleri de içeren büyük bir servetin sahibi ve olağanüstü güzelliğiyle ünlü bir kadın. Yazıya göre ayrıca zekası, güçlü kişiliğiyle de ünlüydü ve ilginç bir özelliği vardı. Lübnan'da herkesin konuştuğu dil olan Fransızcayı konuşmamakta direniyordu. Kendisi doğmadan birkaç ay önce 1945 olaylarında ünlü bir matematikçi ve büyük bir yurtsever olan babasını öldüren Fransızlara beslediği kin nedeniyle böyle davranıyordu. Doğumundan birkaç ay önce meydana gelen olayın ayrıntılarını Natalia Nakarat Al-Sharif Londra'da yayınlanan Times gazetesine kocasının öldürülmesinden önce yaptığı bir açıklamada anlatıyordu. Bu nedenle askerlikten kaçmadım Angelo. Çünkü Lucia, Brunella, Adile ve Giovanna'nın sağlayamadıkları iyileştirmeyi ordudan bekliyordum. Evet yanıtını verdi Angelo. Yazının Natalia Narakat Al-Sharif'le yapılan söyleşiden alıntılara yer veren bölümünü okurken. 55. ayrımın sonu. Sayfa 620.